Umberto Eco, Gülün Adı. Birinci gün, tan sökümü. Manastırın eteklerine varıyoruz. William çabuk kavrama yeteneğini kanıtlıyor. Kasım sonlarında güzel bir sabahtı. Gece boyunca az kar yağmıştı. Ama toprak üç parmak kalınlığını aşmayan soğuk bir örtüyle örtülmüştü. Karanlıkta, alacakaranlık duasının hemen ardından vadideki bir köyde ayini dinlemiştik. Sonra güneş doğunca dağlara doğru yola koyulduk. Dağın çevresinden dolanan dik keçi yolunu güçlükle tırmanırken manastırı gördüm. Şaşırdım. Manastırı dört bir yandan kuşatan, tüm Hristiyan dünyasında görülenlere benzeyen duvarlar değildi beni şaşırtan. Sonradan yapı olduğunu öğrendiğim yığındı. Uzaktan bir dikdörtgen gibi görünen sekizgen bir yapıydı bu. Güney duvarları manastırın bulunduğu düzlükte yükseliyor, kuzey duvarları ise dimdik üstünde yer aldıkları dağın kıvrımlarının içinden çıkıyormuş gibiydi. Aşağıdan bakıldığında belli noktalarda kayalık, rengi ve dokusu değişmeksizin gökyüzüne doğru uzuyormuş ve bir noktada burç ve kuleye dönüşüyormuş gibi görünüyordu diyebilirim. Üç sıra pencere, yüksekliğinin üçlü uyumunu dile getiriyordu. Öyle ki yerde dörtgen gibi görünen, gökte tinsel bir üçgen oluyordu. Yaklaşınca dörtgen biçimin köşelerinin her birinden beş kenarı dışarıdan görünen yedigen birer kule oluştuğunu gördük. Yani dışarıdan beşgen gibi görünen, daha küçük, dört yedigeni üreten büyük sekizgenin sekiz kenarının dördü görülüyordu. Böylece her biri ince bir tinsel anlamı açıklayan bunca kutsal sayının beğeniye değer uyumunu kim olsa görebilirdi. Kitlesi ve biçimiyle Edificium, İtalya yarımadasının güneyinde daha sonra gördüğüm Castel Ursino ya da Castel Del Monte'yi andırıyordu. Ama ulaşılmaz konumundan ötürü onlardan daha saygın görünüyor, yavaş yavaş yaklaşan yolcuda korku uyandırıyordu. Çok berrak bir kış sabahıydı. Yapıyı ilk kez fırtınalı günlerdeki görünümüyle görme işim şans oldu. Yine de insanda sevinçli duygular uyandırdığını söyleyemeyeceğim. Korku ve gizli bir tedirginlik yarattı bende. Tanrı bilir, bunlar benim olgunlaşmamış ruhumun yarattığı hortlaklar değildi. Devlerin işe koyuldukları gün ve rahiplerin aldanmış istemlerinin yapıyı kutsal sözcüğün korunmasına adama yürekliliğini göstermelerinden önce taşa kazınmış kuşku götürmez belirtileri doğru olarak yorumluyordum. Küçük katırlarımız ana yolun iki yan yol oluşturarak üçe ayrıldığı dağın son dönemecinde kıvrılınca üstadım bir süre çevresine bakınmak için durdu. Yolun iki yanına, yola, bir dizi yaz kış yeşil çamın bir ara kardan bembeyaz doğal bir çatı oluşturduğu yolun üst kısmına baktı. Zengin bir manastır dedi. Başrahip gösterişli törenlerden hoşlanıyor olmalı. Onun beklenmedik açıklamalarını işitmeye alışkın olduğumdan soru sormadım. Bunun bir nedeni de yolun biraz ilerisinde bazı sesler işitmemiz ve bundan sonraki dönemeçte kaynaşan bir rahip ve hizmetçi kalabalığının belirmesiydi. İçlerinden biri bizi görünce büyük bir içtenlikle bize doğru geldi. "Hoş geldiniz efendim," dedi. "Kim olduğunuzu tahmin edebilirsem şaşmayın. Çünkü ziyaretinizden haberimiz var. Ben manastırın kilerci başısı Varagneli Remigio'yum. Eğer siz de sandığım gibi Baskervilli William biraderseniz, başrahibe haber vermeli. Sen yukarı çık, onlara ziyaretçimizin surlardan girmek üzere olduğunu bildir." "Teşekkür ederim kilercibaşı birader," diye yanıtladı üstadım içtenlikle. "Beni karşılamak için araştırmanıza ara verdiğiniz için nezaketinizi daha da çok takdir ediyorum. Ama tasalanmayın. At buradan geçip sağdaki yola saptı. Çok uzağa gidemez. Çünkü saman yığınına varınca durmak zorunda kalacak. O dik yamaca atılmayacak kadar zeki." "Ne zaman gördünüz onu?" diye sordu kilercibaşı. "Onu hiç görmedik değil mi Atso?" dedi William eğlenircesine bana doğru dönerek. "Ama eğer Brunelius'u arıyorsanız, hayvan ancak dediğim yerde olabilir." Kilerci başı duraksadı. William'a, sonra yola baktı. Sonunda, "Brunelius mu? Nereden bildiniz?" diye sordu. "Hadi hadi," dedi William. "Brunelius'u aradığınız açık. Başrahibin sevgili atını, ahırınızın en iyi dört nal koşan atı, beş kadem yüksekliğinde, donu kara, gür kuyruklu, küçük, yuvarlak toynaklı ama dört nalı oldukça iyi, başı küçük, kulakları sivri, gözleri kocaman. Sağa doğru gitti diyorum size ama siz yine de çabuk olun." Kilerci başı bir an duraksadı. Sonra adamlarına işaret etti ve katırlarımız yeniden yokuşu tırmanmaya koyulurken sağdaki yol boyunca koştu. İçimi bir merak kemiriyordu. William'a soru sormak üzereydim. Ama o beklememi işaret etti bana. Gerçekten de birkaç dakika sonra sevinç çığlıkları işittik. Rahipler ve hizmetçiler atı yularından çekerek yolun dönemecinde belirdiler. Hepsi de biraz şaşkınlıkla bakarak yanımızdan geçip önümüz sıra manastıra doğru yürüdüler. Sanırım William onların olanları anlatmalarına olanak vermek için bineğinin adımlarını yavaşlattı. Her bakımdan çok yüce erdemleri olan üstadımın kavrayışının çabukluğunu göstermek söz konusu olduğunda boş gurura kapıldığını anlamıştım. İnce bir diplomat olarak yeteneklerini değerlendirdiğim için de hedefine bilge bir adam olmanın sağlam ününün öncülüğünde varmak istediğini anladım. Şimdi söyleyin dedim sonunda kendimi tutamayarak. Nasıl bildiniz? Benim iyi at som dedi üstadım. Yolculuğumuz boyunca dünyanın tıpkı kocaman bir kitap gibi bizimle konuşurken kullandığı belirtileri tanımayı öğretiyorum sana. Alenus de Insulus diyordu ki, dünyadaki tüm yaratıklar kitap ve resim gibi aynadaki gibidir bizim için. Tanrı'nın yarattıkları aracılığıyla ölümsüz yaşamdan bize söz ettiği sonsuz simgeler alayını düşünüyordu. Ama evren, Alenus'un sandığından daha konuşkandır. Yalnızca en çok şeylerden değil, daha yakındaki şeylerden de söz eder. Hem de çok açık seçik olarak. Sana bilmen gereken şeyleri yinelemekten neredeyse utanç duyuyorum. Kavşaklarda, daha yeni yağmış karda, solumuzdaki yola doğru yönelmiş bir atın toynak izleri çok açık seçik görülüyordu. Düzgün aralıklı olan bu izler, toynakların küçük ve yuvarlak olduğunu ve atın düzenli bir dört nal gittiğini anlatıyordu. Böylece atın cinsini ve damarına basılmış bir hayvan gibi delice koşmadığını çıkardım. Çamların doğal bir dam oluşturdukları noktada 1,5 metre yüksekliğinde taze kopmuş sürgünler vardı. Hayvanın sağındaki yola sapmak için güzel kuyruğunu savurarak hışımla dönmüş olması gereken yerde dikenli çalılar arasında hala uzun at kılları duruyordu. Son olarak o yolun saman yığınına gittiğini bilmediğini söyleyemezsin. Çünkü aşağı dönemeçten çıkarken büyük güney kulesinin altında artıkların yardan aşağı dökülerek karı lekelediğini gördük. Üç yol ağzının durumundan anlaşıldığına göre yol ancak bu yöne gidebilirdi. Doğru dedim. Ama küçük baş, sivri kulaklar, iri gözler. Bunların böyle olup olmadıklarını bilmiyorum. Ama rahiplerin buna kesinlikle inandıklarına kuşku yok. Sevilli Isidorus, bir atın güzel olması için başının küçük, derisinin kemiklere yapışık, kulaklarının kısa ve sivri, gözlerinin iri, burun kanatlarının geniş, boynunun dik, yelesinin ve kuyruğunun gür, toynaklarının sağlam ve yuvarlak olması gerektiğini söyler. Eğer oradan geçtiğini çıkardığım at, ahırdaki atların gerçekten en iyisi olmasaydı, onu aramak için yalnız seyislerin değil, kilercinin de seferber olmasını açıklayamazdım. Dahası, bir atı güzel bulan bir rahip, doğal biçimi ne olursa olsun onu ancak yetkili kişilerin betimledikleri gibi görür. Bu kişi, bilgin bir Benedik'ten olursa, peki dedim. Brunelius nereden çıktı? Kutsal ruh sana akıl ihsan etsin oğul diye bağırdı üstadım. Başka ne olabilirdi ki? Şimdi Paris'te rektör olmak üzere olan büyük Buridan bile güzel bir attan söz etmesi gerektiğinde bundan daha doğal bir at bulamadı. Üstadım böyleydi işte. Yalnızca doğanın kitabını okumayı bilmekle kalmıyordu. Rahiplerin kutsal kitapları nasıl okuduklarını ve o kitaplar aracılığıyla nasıl düşündüklerini de biliyordu. Göreceğimiz gibi bu ilerideki günlerde ona yararlı olacak bir yetenek. Üstelik açıklaması o noktada bana öylesine açık seçik göründü ki, bunu kendi kendime keşfedemeyişimden doğan küçülmüşlüğümü, yalnızca bu buluşu paylaşmaktan duyduğum gurur yeniyor, kavrayışımdan ötürü neredeyse kendi kendimi kutluyordum. Gerçeğin gücü öyledir. Tıpkı iyilik gibi kendiliğinden yayılır. Bana bu güzel açıklama bağışlandığı için Efendimiz İsa Mesih'in kutsal adına övgüler olsun. Ama yolundan sapma, ey öyküm. Çünkü yaşlanmakta olan bu rahip ayrıntılar üstünde gereğinden çok oyalanıyor. Manastırın büyük kapısına vardığımızı, baş rahipin yanında içi su dolu altın bir çanak tutan iki çömezle birlikte eşikte durduğunu anlat. Binek hayvanlarımızdan inince Kilerci benimle ilgilenirken başrahibin nasıl William'ın ellerini yıkadığını, sonra onu kucaklayıp ağzından öperek kutsal bir karşılama yaptığını anlat. Teşekkür ederim Ebon, dedi William. Zat-ı alilerinin ünü dağları aşan manastırına ayak basmak benim için büyük bir sevinçtir. Efendimiz İsa adına bir hacı olarak geliyorum. Siz de beni böyle olduğum için onurlandırdınız. Ama şimdi size sunacağım mektubun açıklayacağı gibi aynı zamanda yeryüzündeki Efendimiz adına da geliyorum buraya. Onun adına da beni iyi karşıladığınız için size teşekkür ediyorum. Başrahip imparatorluk damgasını taşıyan mektubu aldı ve William'ın girişinden önce rahip kardeşlerinden başka mektuplar aldığı yanıtını verdi. Sonra seyisler binek hayvanlarımızı alıp götürürken kilerciye bize odalarımızı göstermesini söyledi. Başrahip bunun ardından dinlendikten sonra bizi ziyaret etmeyi umduğunu söyledi. Böylece manastır yapılarının yumuşak bir iç bükey yüzey içinde dağ doruğunu kesen az eğimli düzlüğün dört bir yanına yayıldıkları büyük avluya girdik. Manastırın konumuna ilişkin olarak ileride birkaç kez daha ayrıntılı bilgi verme olanağı bulacağım. Dış duvarlardaki tek açıklık olan kapıdan sonra iki yanına ağaçlar sıralanmış bir yol manastır kilisesine gidiyordu. Yolun sonunda sebze bahçeleriyle kaplı geniş bir alan ve daha sonra öğrendiğime göre iki yapının hamam ve hastane ile kurutulmuş bitkilerin saklandığı yapının çevresinde duvarların kıvrımını izleyen botanik bahçesi uzanıyordu. Geride kilisenin solunda mezarlarla kaplanmış alanla kiliseden ayrılan Eidufisyum yükseliyordu. Kilisenin kuzey kapısı Eidufisyum'un güney kulesine bakıyor. Eidufisyum'un batı kulesi önünden manastıra gelen ziyaretçilerin gözüne çarpıyordu. Sonra solda yapı duvarlarla birleşiyor, kuleleriyle uçuruma doğru sarkıyordu. Yandan görünen kuzey kulesi ise uçurumun üstünden dışarı fırlıyordu. Kilisenin sağında ve hemen arkasında bazı yapılar yer alıyordu. Dehlizin çevresinde de yapılar vardı. Yatakhane kuşkusuz, başrahibin evi ve bizim gitmekte olduğumuz hacılar konuk evi. Güzel bir çiçek bahçesini geçtikten sonra oraya ulaştık. Sağda, geniş bir alanın ötesinde, güney duvarları boyunca ve kilisenin arkasından doğuya doğru uzanan bir dizi çiftlik, ahırlar, değirmenler, yağhaneler, ambarlar, mahzenler ve bana çömezlerin evi gibi görünen yapı. Belli belirsiz dalgalı arazinin düzgünlüğü, eski çağlarda bu kutsal yapıyı yapanlara, yönlendirme ilkelerine, Honorius Augustudensis'in ya da Gilliam Durant'ın isteyebileceklerinden daha iyi uyma olanağı sağlamıştı. Günün o saatinde güneşin durumuna bakarak ana kilise kapısının tam batıya açıldığının, böylece Kora yeriyle sunağın doğuya baktıklarının ayrımına vardım. Güneş sabah doğarken yatakhanelerdeki rahiplerle ahırlardaki hayvanları da doğrudan uyandırabiliyordu. Daha sonra sırasıyla Aziz Cili, Cluny'yi ve Fortney'i, belki daha büyük ama daha az orantılı olan başka manastırları gördüm. Ama bundan daha güzel ve daha iyi yönlendirilmiş başka bir manastır görmedim hiç. Ötekilerin tersine bu edifisim olağan dışı büyüklüğüyle dikkat çekiyordu. Ben usta bir duvarcının deneyimine sahip değilim. Ama bu yapının onu kuşatan yapılardan çok daha eski olduğunu hemen anladım. Belki de başlangıçta başka nedenlerle yapılmıştı da daha sonra büyük yapının yönlendirilmesi kiliseninkine, kiliseninki de onunkine uyacak bir biçimde manastırın yapılar bütünü onun çevresinde kurulmuştu. Çünkü mimarlık tüm sanatlar arasında tüm organların kusursuzluğunun ve oranının üstünde ışıldadığı büyük bir hayvanı andırması bakımından eskilerin kozmos yani şatafatlı dedikleri evrenin düzenini sağladığı uyumda yaratmaya, çok cesurca yaratmaya çalışan sanattır. Aistinius'un dediği gibi tüm nesnelerin sayı ağırlık ve ölçülerini belirlemiş olan yaratıcımıza övgüler olsun. Birinci gün, sabah. William başrahiple öğretici bir konuşma yapıyor. Kilerci Tıknaz, görünüşte kaba saba ama neşeli, saçları ağarmış ama hala güçlü, ufak tefek ama çevik bir adamdı. Hacılar konuk evindeki hücrelerimize götürdü bizi. Ya da daha doğrusu üstadıma ayrılan hücreye. Bir çömez olmakla birlikte konukları olduğum, bu nedenle de her türlü saygının gösterilmesi gerektiği için ertesi güne dek benim için de bir hücre boşaltılacağına söz verdi. O gece hücrenin duvarındaki içine güzel taze saman doldurtarak hazırlattığı uzun ve geniş binişte uyuyabilecektim. Sonra rahipler bize şarap, peynir, zeytin, ekmek ve iyi cins kuru üzüm getirdiler ve bizi bir şeyler yiyelim diye bıraktılar. Büyük bir zevkle yiyip içtik. Üstadım, Benediktenlerin katı alışkanlıklarını paylaşmıyor, yemeğini sessizce yemekten hoşlanmıyordu. Hem her zaman öylesine güzel ve akıllıca şeylerden söz ederdi ki, sanki bir rahip bize ermişlerin yaşamlarını okuyormuş gibi olurdu. O gün ona at konusunda daha çok soru sormaktan kendimi alamadım. Ama dedim, kardaki izleri ve dalların tanıklığını yorumladığınız zaman Brunelius'u tanımıyordunuz. Bir anlamda o izler tüm atlardan ya da en azından o cins atların tümünden söz ediyordu. Öyleyse doğa kitabının birçok seçkin tanrı bilimcinin bize öğrettiği gibi yalnızca özlerden söz ettiğini söylememiz gerekmez mi? Tümüyle değil sevgili Atso, diye yanıtladı üstadım. Bu tür bir iz, diyelim ki bana atı zihnimdeki sözcük olarak anlatıyordu. Ve o ize nerede rastlarsam rastlayayım, bana hep aynı şeyi anlatacaktı. Ama o yerde ve günün o saatinde gördüğüm iz, tüm olası atlar içinden en az birisinin oradan geçmiş olduğunu anlatıyordu bana. Böylece kendimi at kavramının algılanmasıyla tekil bir atın bilgisi arasında buldum. Her ne olursa olsun evrensel at üstüne bilgim bana bu izler tarafından verilmişti. Bu izler ise tekildi. Bir şeyi uzaktan görüp de ne olduğunu anlamazsan onu belli bir boyutu olan bir cisim olarak tanımlamakla yetinirsin. Daha yakına gelince o zaman onu bir hayvan olarak betimlersin. Henüz onun bir at mı yoksa bir eşek mi olduğunu bilmesen de. En sonunda daha da yakına gelince onun Brunelius mu yoksa Niger mi olduğunu henüz bilmesen bile bir at olduğunu söyleyebilirsin. Ancak doğru uzaklıkta onun Brunelius olduğunu ya da adını ne koyarsan koy onun başka bir at değil o at olduğunu görebilirsin. Bu da tam bilgidir. Tekil olanın bilgisi. Böylece bir saat önce tüm atları beklemeye hazırdım. Ama zekamın enginliğinden değil, sezgimin kıtlığından. Zekamın açlığı ancak rahiplerin yulardan çekip getirdikleri tek atı gördüğüm zaman giderildi. Ancak o zaman daha önceki uslamlamalarım beni gerçeğe yaklaştırmış olduğunu gerçekten gördüm. Böylece henüz görmediğim bir atı tasarlamak için kullandığım kavramlar salt imlerdi. Tıpkı kardaki toynak izlerinin at kavramının işareti oluşu gibi imler ve imlerin imleri yalnız nesnelerden yoksun olduğumuz zaman kullanılır. Başka zamanlarda onun evrensel kavramlardan büyük bir kuşkuculukla, bireysel nesnelerdense büyük bir saygıyla söz ettiğini işitmiştim. Sonradan bu eğilimin onun hem Britanyalı hem de Fransisken oluşundan ileri geldiğini düşündüm. Ama o gün tanrı bilimsel tartışmalara girecek gücüm yoktu. Bu nedenle de bana ayrılan yere kıvrıldım. Bir battaniyeye sarındım ve derin bir uykuya daldım. İçeriye birisi girecek olsa beni bir çıkın sanabilirdi. Üçüncü saate doğru William'ı ziyarete gelen baş rahipin de öyle sandığı kesindi. Böylece dikkati çekmeden onların ilk konuşmalarını dinledim. İçimde kötülük olmaksızın yaptım bunu. Çünkü kendimi birdenbire ziyaretçiye göstermek, saklanmaktan daha büyük kabalık olacaktı. Bunun için ben de alçak gönüllülükle saklandım. Böylece Ebon geldi. Rahatsız ettiği için özür diledi. Yeniden hoş geldiniz dedi ve çok önemli bir konuda William'la özel olarak konuşmak istediğini söyledi. Sözlerine konuğunu at olayında gösterdiği yetenekten ötürü kutlamakla başladı ve hiç göstermediği bir hayvana ilişkin olarak böylesine kesin bilgileri nasıl verebildiğini sordu. William, kısaca ve uzak bir tavırla izlemiş olduğu yolu açıkladı. Baş rahip kavrayışından ötürü onu övgülere boğdu. Bilgisiyle ün yapmış bir adamdan daha başka bir şey beklenemeyeceğini söyledi. Farfa baş rahibinden aldığı bir mektupta, yalnızca William'a imparator tarafından verilen görevden söz edilmekle kalınmayıp, İngiltere ve İtalya'da üstadımın sorgucu olarak görev aldığı bazı davalarda büyük bir insancılıkla birleşen keskin zekasıyla kendini gösterdiğinin eklendiğini de söyledi. Birçok davada sanığın suçsuz olduğuna karar verdiğinizi öğrenmek beni çok hoşnut kıldı, diye ekledi başrahip. Melun'un insanların işlerini sürekli olarak karıştığına özellikle bu acı günlerde her zamankinden daha çok inanıyorum. Düşman sanki duvarların içinde pusuya yatmış gibi sezdirmeden çevresine bakındı. Ama Melun'un çoğu kez ikinci nedenler aracılığıyla etkinlik gösterdiğine de inanıyorum. Onun kurbanlarını suçun dürüst bir adamın üstüne yıkılacağı bir biçimde kötülük işlemeye zorlayabildiğini de biliyorum. Dişi şeytanın yerine iyinin yakılmasından tat duyar o. Sorgucular çoğu kez becerilerini kanıtlamak için sanıktan neye mal olursa olsun bir itiraf koparırlar. Ancak duruşmayı bir günah keçisi bularak sonuçlandıran bir sorgucunun iyi bir sorgucu olduğunu sanarak. Bir sorgucu da şeytan tarafından kışkırtılabilir dedi William. Olabilir diye kabul etti başrahip. Çok sakınımlı olarak, çünkü Yüce Tanrı'nın tasarımları tartışılmaz. Böyle değerli insanlara herhangi bir kuşku gölgesi düşürmek benden ırak olsun. Onlardan biri olarak size gereksinim duyuyorum bugün. Bu manastırda öyle bir şey oldu ki, sizin gibi zeki ve sakınımlı bir adamın dikkatini ve öğüdünü gerektiriyor. Olanı ortaya çıkarmak da zeki, gerekirse üstünü örtmek de sakınımlı birinin. Gerçekten de üstün olmaları gereken insanların suçunu kanıtlamak sık sık kaçınılmaz oluyor. Ama kötülüğün nedenini, suçluyu kamunun gözünde küçük düşürmeyecek bir biçimde ortadan kaldırmak gerekir. Bir çoban yanılgıya düşerse, öteki çobanlardan ayrı tutulmalıdır. Ama eğer koyunlar çobanlara güvensizlik duymaya başlarsa, vay halimize. Anlıyorum dedi William. Onun düşüncelerini böyle karşısındakinin gururunu okşayarak açığa vurduğu zaman genellikle dürüst bir biçimde aynı görüşü paylaşmadığını ya da şaşkınlığını gizlediğini gözlemleme olanağı bulmuştum daha önce. Bu nedenle diye sürdürdü başrahip. Bir çobanın yanılgısını içeren her dava kanımca ancak sizin gibi yalnızca iyiyi kötüden ayırabilen değil, aynı zamanda amaca uygun olanla olmayanı da birbirinden ayırabilen insanlara verilebilir. Sizin suçlu yargısını ancak sanıkların suç niteliğindeki eylemlerden, adam zehirlemekten, suçsuz gençleri kötü yola sürüklemekten ya da söylemeye dilimin varmadığı öteki iğrençliklerden suçlu oldukları zaman verdiğimi, suçlu yargısını ancak diye sürdürdü başrahip sözünün kesilmesini aldırmaksızın. Şeytanın varlığının tüm gözlere apaçık göründüğü, bu yüzden de başka türlü davranılırsa hoşgörünün, suçun kendisinden daha utanç verici olacağı zaman verdiğinizi düşünmek hoşuma gidiyor. Birini suçlu bulduğum zaman diye açıkladı William. Gerçekten öylesine ağır suçlar işlemiştir ki, tam bir gönül rahatlığıyla onu layık güçlere devredebilirim. Başrahip bir an bocaladı. Niçin? Diye sordu. Şeytani nedenlere değinmeksizin suç sayılan eylemlerden söz etmekte direniyorsunuz. Çünkü nedenler ve sonuçlar konusunda yargı yürütmek çok güç bir şeydir. Kanımca bunun tek yargıcı Tanrı olabilir. Kömür olmuş bir ağaç gibi apaçık bir sonuçla onu yakan yıldırım arasında bir bağlantı kurmakta bile zorluk çekerken, kimi zaman sonu gelmez neden sonuç zincirlerinin izini bulmak, gökyüzüne değer bir kule yapmaya çalışmak kadar aptalca görünüyor bana. Ey kinalı bilgin, diye öne sürdü başrahip. Yüce Tanrı'nın varlığını yalnızca mantık gücüyle, nedenden nedene geçerek, sonunda nedeni olmayan ilk nedene ulaşarak göstermekten korkmamıştı. Ben kim oluyorum ki ey kinalı bilgine karşı çıkayım, dedi William alçak gönüllülükle. Hem onun Tanrı'nın varlığını kanıtlamasını, onun önerdiği yolları da doğrulayan birçok başka kanıt var. Tanrı, Augustinus'un bildiği gibi ruhumuzun ta içinden konuşur bizimle. Hem sizin Ebon, Yüce Tanrı'nın övgüsünü ve onun varlığının kanıtlarını açıkça dile getirmeniz gerek. Ekinoğlu Thomas böyle yapmasa bile. Durdu ekledi, sanırım. Elbette diye doğruladı başrahip çabucak. Böylece üstadın pek hoşlanmadığı açıkça anlaşılan bir tartışmayı çok güzel bir biçimde kesti. Duruşmalara dönelim. Bakın, bir adam zehirlenerek öldürülüyor. Bu bir veridir. Belli. Yadsınamaz belirtiler karşısında zehirleyenin bir başka adam olduğunu tasarlayabilirim. Böyle basit nedenler zinciri konusunda zihnim gücüne duyduğu belli bir güvenle yargı yürütebilir. Ama bu kötü eyleme yol açmak için başka bir şeyin, bu kez insanca değil, şeytanca bir şeyin araya girdiğini tasarlayarak zinciri nasıl karmaşık bir duruma getirebilirim? Bunun olanaksız olduğunu söylemiyorum. Şeytan tıpkı atınız Brunelius gibi bir yerden geçtiğini işaretlerle belli eder. Ama bu kanıtların ardına niçin düşeyim? Suçlunun o adam olduğunu bilmek ve onu layık yargı organlarına teslim etmek yetmez mi? Nasıl olsa cezası ölüm olacak. Tanrı bağışlasın. Ama işittiğime göre 3 yıl önce Kilkenny'de sanıkların iğrenç cinayetler işlemekle suçlandıkları bir duruşmada, suçluların kimlikleri saptandıktan sonra işin içinde şeytanın parmağı olduğunu yadsımamışsınız. Ama açık seçik sözcüklerle de doğrulamadım. Yadsımadığım doğru. Melun'un düzenleri üstüne yargı vermek için ben kim oluyorum özellikle, diye ekledi. Bu nedeni vurgulamak istiyormuş gibi görünüyordu. Engizisyonu başlatmış olanların, piskoposun, belediye meclisi üyelerinin, tüm halkın, belki sanıkların kendilerinin bile şeytanın varlığına gerçekten dikkat çekmek istedikleri davalarda, bu durumda şeytanın varlığının tek gerçek kanıtı, belki o anda herkesin onun iş başında olduğunu bilmek için duyduğu tutkunun yoğunluğudur. Yani siz, dedi başrahip kaygılı bir sesle, birçok duruşmada şeytanın yalnızca sanığın değil, belki de ve en çok yargıçların içlerinde etkin olduğunu mu söylüyorsunuz? Hiç böyle bir şey öne sürebilir miyim, diye sordu William. Sorunun başrahibin doğrulayamayacağı bir biçimde sorulduğunun ayrımına vardım. Böylece William onun suskunluğundan yararlanarak konuşmanın yönünü değiştirdi. Ama bunlar geçmişte kalan şeyler. Bu soylu görevi bıraktım. Eğer bu işi yaptımsa Tanrı istediği için yaptım. Kuşkusuz, diye kabul etti başrahip. Şimdi, diye sürdürdü William. Başka nazik sorunlarla uğraşıyorum. Bana anlatırsanız sizi üzen sorunlarla da uğraşmak isterim. Başrahibin o tartışmaya son verip kendi sorununa dönebilmekten hoşnut olduğunu sezdim. Sonra çok büyük bir özenle seçilmiş sözcükler ve uzun tümcelerle birkaç gün önce meydana gelen ve rahipler arasında büyük bir üzüntü yaratan tuhaf bir olay anlatmaya başladı. Konuyu William'a açtığını, çünkü William'ın gerek insan ruhu, gerekse Melun'un düzenleri hakkında çok geniş bilgisi olduğunu bildiğini, konuğunun değerli ve vaktinin bir bölümünü üzücü bir bilmeceye ışık tutmaya ayırabileceğini umduğunu söyledi. Olay şuydu. Büyük bir minyatür ustası olarak daha o zaman ün kazanmış olmasına karşın, hala genç bir rahip olan ve kitaplığın el yazmalarını çok güzel resimlerle süsleyen Otrantolu Adelmo, bir sabah Edifisium'un doğu kulesinin altında, uçurumun dibinde bir keçi çobanın tarafından ölü bulunmuştu. Öteki rahipler tarafından akşam duası sırasında koroda görüldüğü, ancak gece yarısı duasında görünmediği için belki de gecenin en karanlık saatlerinde düşmüştü oraya. O gece büyük bir kar fırtınası vardı. Jilet gibi keskin, neredeyse doluyu andıran, kudurmuşçasına esen güney rüzgarının sürüklediği kar taneleri düşüyordu yere. Ceset uçurumun tam dibinde bulundu. Önce erimiş, sonra kat kat donmuş kardan ıslanmış, düşerken kayalara çarparak parçalanmıştı. Zavallı, dayanıksız, ölümlü yaratık. Tanrı merhamet etsin ona. Seke seke düştüğü için tam olarak hangi noktadan düştüğünü saptamak kolay değildi. Kulenin uçuruma bakan üç yanındaki üç kata sıralanmış pencerelerden birinden düştüğü kuşku götürmezdi. Zavallı cesedi nereye gömdünüz, diye sordu William. Doğal olarak mezarlığa, diye yanıtladı başrahip. Belki de ayırdına varmışsınızdır. Mezarlık kilisenin kuzey yanıyla Edifisium ve sebze bahçesi arasında. Anlıyorum, dedi William. Sorununuzun ne olduğunu da anlıyorum. O talihsiz genç, Tanrı korusun, eğer canına kıymış olsaydı, ertesi gün o pencerelerden birini açık bulurdunuz. Oysa hepsini kapalı buldunuz. Üstelik hiçbirinin dibinde herhangi bir ıslaklık yoktu. Başrahip daha önce de söylediğim gibi büyük ve diplomatça dinginliği olan bir adamdı. Ama bu kez kendisini Ariston'un istediği gibi ağır ve yüce gönüllü bir kimseye yaraşır ölçülülükten yoksun bırakan şaşkın bir davranışta bulundu. Bunu size kim söyledi? Siz söylediniz, dedi William. Eğer pencere açık olsaydı, onun kendisini pencereden attığını düşünürdünüz hemen. Dışarıdan anlayabildiğim kadarıyla bunlar donuk camdan büyük pencereler. Bu tür pencereler genellikle bu büyüklükte binalara adam boyunda konmaz. Bu nedenle pencerelerden biri açık kalmış olsaydı bile Adamcağızın dışarıya sarkıp dengesini yitirmesi olanaksız olduğuna göre intihardan başka bir olasılık düşünülemezdi. Bu durumda onun kutsal toprağa gömülmesine izin vermezdiniz. Ama onu Hristiyan usulünce gömdüğünüze göre pencerelerin kapalı olmaları gerekir. Çünkü eğer pencereler kapalıysa, ben hiç büyücülük duruşmalarında bile Tanrı'nın ya da şeytanın bir ölünün yanlış davranışının kanıtlarını ortadan kaldırmak için uçurumun dibinden yukarıya tırmanmasına izin verdiğine rastlamadığıma göre, intihar olasılığının ister bir insan eli, ister şeytanın gücü tarafından ortadan kaldırıldığı açık. Şimdi siz kendi kendinize, onu uçuruma iten demeyeyim, istemeyerek pencere pervazına kimin çıkarabileceğini soruyorsunuz. Kaygılısınız. Çünkü manastırda doğal ya da doğaüstü bir kötü güç dolaşıyor. Evet doğru dedi başrahip. William'ın sözlerini mi doğruladı? Yoksa kendi kendine William'ın öylesine beğenilmeye değer ve mantıklı bir biçimde ortaya koyduğu nedenleri mi haklı bulduğu açık değildi. Ama camların hiçbirinin ıslak olmadığını nasıl bilebilirsiniz? Çünkü bana rüzgarın güneyden estiğini söylediniz. Bu durumda yağmurun doğuya bakan pencerelere doğru sürüklenmesi olanaksızdı. Bana sizin yeteneklerinizi yeterince anlatmamışlar dedi başrahip. Haklısınız. Pencereler ıslak değildi. Nedenini şimdi biliyorum. Söylediğiniz gibi oldu. Niçin kaygılandığımı şimdi anlıyorsunuz. Rahiplerimden birinin ruhunu iğrenç intihar günahıyla lekelemiş olması benim için yeterince ciddi bir sorun olurdu. Ama onlardan birinin aynı ölçüde korkunç bir günahla kendini lekelediğini düşünmem için nedenler var. Keşke bu kadarla kalsaydı. Her şeyden önce niçin rahiplerden biri? Manastırda birçok insan var. Seyisler, keçi çobanları, hizmetçiler. Doğrusu küçük ama zengin bir manastır diye kabul etti başrahip ağırbaşlılıkla. 60 rahibe 150 hizmetçi. Ama her şey Edificium'da oldu. Orada belki şimdiden biliyorsunuz. Birinci katta mutfak ve yemekhane var. Onun üstündeki iki katta da yazı salonu ile kitaplık. Akşam yemeğinden sonra Edificium kilitlenir. Ve çok katı bir kural, hiç kimsenin içeri girmesine izin vermez. William'ın bundan sonraki sorusunu kestirdi ve hemen ama açık bir isteksizlikle ekledi. Doğal olarak rahiplerin de. Ama bir hizmetçinin geceleyin oraya girme yürekliliğini göstermiş olabileceğini kesinlikle yadsıyorum. Gözlerinden bir güvensizlik gülümseyişi gibi bir şey geçti. Bir şimşek ya da kayan bir yıldız gibi çabucak. Diyelim korkarlardı. Biliyor musunuz? Basit insanlara verilen buyruklar bazen bir tehditle, buyruğa boyun eğmeyenlerin başına korkunç bir şeyin, hatta doğaüstü bir şeyin gelebileceğine ilişkin bir uyarıyla pekiştirilmelidir. Oysa bir rahip... Anlıyorum. Üstelik bir rahibin yasaklanan bir yere girmeye kalkışması için başka nedenler de olabilirdi. Demek istiyorum ki, kurallara aykırı olsa bile akla uygun nedenler. William başrahibin tedirginliğinin ayırdına vardı. Belki de konuyu değiştirme amacına yönelik bir soru sordu. Ama bu soru onda daha da büyük bir tedirginlik yarattı. Bir cinayet olasılığından söz ederken, keşke bu kadarıyla kalsaydı dediniz. Ne demek istiyorsunuz? Öyle mi dedim? Kimse nedensiz cinayet işlemez. Nedeni nedenle aykırı olursa olsun. Bir rahip kardeşini öldürmeye sürükleyebilecek nedenlerin aykırılığını düşününce titriyorum. İşte hepsi bu. Başka bir şey yok mu? Size söyleyeceğim başka bir şey yok. Söyleme yetkisine sahip olduğunuz başka bir şey yok mu demek istiyorsunuz? Lütfen Fred William. Fratello William, dedi başrahip Frete'yi, Fratello'yu da vurgulayarak. William kıpkırmızı kesildi. Ve sonsuza dek papaz olarak kalacaksın dedi. Teşekkür ederim dedi başrahip. Ey tanrım, o anda ne korkunç bir gizeme dokunuyorlardı benim sakınımsız üstlerim. Biri kaygı, öteki merak dürtüsüyle. Çünkü tanrının kutsal papazlığının gizemlerine yönelmiş bir çömez olan ben bile, alçak gönüllü bir delikanlı olmama karşın, başrahibin bir şey bildiğini ama onu günah çıkarma yeminiyle öğrendiğini anlamıştım. Birinin ağzından, Adelmo'nun acıklı sonuyla ilgili olabilecek günahkar bir ayrıntı işitmiş olmalıydı. Belki de bunun için kendisinin kuşkulandığı ama hiç kimseye açıklayamadığı bir gizi ortaya çıkarması için William biradere yalvarıyor, yiyicilik yasasından ötürü gölgede bırakmak zorunda kaldığı bir gize, zekasının gücüyle üstadımın ışık tutacağını umuyordu. Pekala dedi William o zaman. Rahipleri sorguya çekebilir miyim? Çekebilirsiniz. Manastırın çevresinde serbestçe dolaşabilir miyim? Size bu yetkiyi veriyorum. Bana bu yetkiyi rahiplerin önünde veriyor musunuz? Hemen bu akşam. Ama ben bugün başlayacağım işe. Rahipler beni neyle görevlendirdiğinizi öğrenmeden. Hem Hristiyanlık dünyasının tüm manastırlarında öylesine hayranlıkla söz edilen kitaplığınızı ziyaret etmeyi de çok istiyordum. Buraya gelişimin nedenlerinden biri de bu. Başrahip alabildiğine gergin bir yüzle, neredeyse sıçrarcasına ayağa kalktı. Söylediğim gibi, tüm manastırın içinde serbestçe dolaşabilirsiniz. Ama kesinlikle Edificium'un en üst katında, kitaplıkta dolaşamazsınız. Niçin? Size daha önce açıklamalıydım ama biliyorsunuz sandım. Bakın, bizim kitaplığımız başkalarına benzemez. Burada tüm öteki Hristiyan kitaplıklarındakinden daha çok kitap olduğunu biliyorum. Sizin kitap dolaplarınızın yanında Bobby'nin ya da Pompassa'nınkiler, Cluny ya da Florin'inkiler çarpım tablosuna daha yeni başlayan bir çocuğun odası gibi kalır. Yüzyıl, belki de yüzyılı aşkın bir süre önce Noel Asa'nın övüncü olan 6.000 el yazması sizinkilerin yanında solda sıfır kalır. Hem belki bunların çoğu da şimdi buradadır. Manastırınızın, Hristiyanlığın, Bağdat'ın 36 kitaplığı ve Vezir İbn el-Alkami'nin 10.000 cildiyle yarışabilecek tek ışık olduğunu, İncillerinizin sayısının Kahire'nin övüncü olan 2.400 Kur'an'a eşit olduğunu ve kitap dolaplarınızın gerçek varlığının yıllar önce içinde 6 milyon cilt ve 8 bin yorumcuyla 200 yazıcıyı barındırdığını öne sürerek Trablus kitaplığını isteyen kafirlerin kendini beğenmiş söylencesine karşı apaçık bir kanıt olduğunu biliyorum. Doğru, Tanrı'ya övgüler olsun. Aranızda yaşayan rahiplerin çoğunun dünyanın dört bir yanına dağılmış olan öteki manastırlardan geldiklerini biliyorum. Kimileri başka hiçbir yerde bulunmayan el yazmalarını kopya edip onları kendi manastırlarına götürmek için burada kısa bir süre kalıyorlar. Buna karşılık onlar da kopya ederek dağarınıza katmanız için başka bulunmaz el yazmaları getirmekten geri kalmıyorlar. Kimileri burada çok uzun, hatta bazen ölünceye dek kalıyorlar. Çünkü araştırmalarına ışık tutacak yapıtları yalnız burada bulabilirler. Böylece aranızda Almanlar, Daçyalılar, İspanyollar, Fransızlar, Yunanlılar var. İmparator Frederick'in yıllar önce sizden Merlin'in öngörülerini bir kitapta derlemenizi, sonra da bunu Mısır Sultanı'na bir armağan olarak gönderilmek üzere Arapçaya çevirmenizi istediğini biliyorum. Son olarak, Marbek gibi görkemli bir manastırın, bu çok üzüntülü günlerde artık tek bir yazıcısı bile olmadığını, Aziz Cil'de yazmayı bilen yalnızca birkaç rahibin kaldığını, şimdi kentlerde üniversiteler için çalışan laik kimselerden oluşmuş birlik ve loncaların bulunduğunu biliyorum. Yalnızca sizin manastırınızın, tarikatınızın şanını günden güne yenilediğini ya da ne söylüyorum, giderek artan yüceliklere ulaştırdığını biliyorum. Kitapsız manastır, kentsiz devlet diye alıntıladı başrahip. İnsansız kale, araç gereçsiz aşçı, yiyeceksiz sofra, bitkisiz bahçe, çiçeksiz çayır, yapraksız ağaç gibidir. Bizim, çalışma ve duanın çifte buyruğunda gelişen tarikatımız, bilinen dünyanın ışığı, bilgi hazinesi, yangınlar, yağmalar, depremler içinde yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan eski öğretinin kurtuluşu, yeni yazının ocağı ve eskisinin artışı oldu. Ah, biliyorsunuz, çok karanlık zamanlarda yaşıyoruz şimdi. Yüzüm kızararak söylüyorum. Daha birkaç yıl önce Viyana Genel Danışma Kurulu, papaz olmanın her rahibin görevi olduğunu açıklamak zorunda kaldı. 200 yıl önce görkem ve kutsallıkla pırıl pırıl parlayan kaç manastırımız, şimdi miskinlerin sığınağı oldu. Tarikat hala güçlü ama kentlerin pis kokusu kutsal yerlerimize sokuluyor. Tanrı'nın kulları şimdi ticarete ve hizip savaşlarına eğilim gösteriyorlar. Aşağıda ermişlik ruhunun barınamayacağı büyük yerleşmelerde yalnızca kaba dilde konuşmakla kalmıyorlar. Bu dilde yazıyorlar bile. Ama bu ciltlerin hiçbiri duvarlarımızdan içeri giremez. Önünde sonunda sapkınlıkları kışkırtır onlar. İnsanlığın günahları yüzünden dünya içine işleyip onu aşağı çeken uçurumun kıyısında asılı kalmış. Ve yarın Honorius'un dediği gibi insanların gövdeleri bizimkinden daha küçük olacak. Tıpkı bizimkilerin eskilerin gövdelerinden daha küçük olması gibi. Dünya yaşlanıyor. Tanrı'nın şimdi bizim tarikatımıza verdiği görev, atalarımızın bize emanet ettikleri bilgi hazinesini koruyarak, yineleyerek, savunarak bu uçuruma doğru gidişe karşı çıkmaktır. Yüce Tanrı dünya kurulduğunda doğuda bulunan evrenin merkezinin yavaş yavaş batıya doğru kaymasını buyurdu. Dünyanın sonunun yaklaştığı konusunda bizi uyarmak için. Çünkü olayların gidişi daha şimdiden evrenin sınırına ulaştı bile. Birinci yıl tam anlamıyla sona erinceye, Deccal denen o iğrenç hayvan, kısa da olsa yengi kazanıncaya değin, Hristiyan dünyasının hazinesini, Tanrı'nın peygamberlere ve havarilere söylediği, Ebi Mukaddes'in tek sözcüğünü bile değiştirmeksizin yineledikleri, okulların yorumlamaya çalıştıkları Tanrı sözünü savunmak bize düşüyor. Bugün batımında biz hala ufukta yükselen meşale ve ışığız. Bu duvarlar ayakta kaldıkça da kutsal sözün bekçileri olacağız. Amin dedi William yürekten. Ama bunun kitaplığın ziyaret edilmesine izin verilmemesiyle ne ilgisi var? Bakın William birader dedi başrahip. Bu duvarları zenginleştiren büyük ve kutsal eserleri gerçekleştirebilmek için böyle diyerek hücrenin pencerelerinden seçilebilen Manastır Kilisesi'nin üstünde bir taç gibi yükselen Edificium yığınını gösterdi. Kendilerine adamış insanlar yüzyıllar boyu demir gibi katı kurallara uyarak çalıştılar. Kitaplık, yüzyıllar boyu herkes için gizli kalan ve hiçbir rahibin öğrenmesi nasip olmayan bir tasarıma göre kuruldu. Yalnızca kütüphaneci, kitaplığın gizini kendinden önce gelen kütüphaneciden öğrendi ve ölüm ansızın gelip de bu bilginin iletilmesini engellemesin diye daha hayattayken onu kütüphaneci yardımcısına öğretiyor. Her ikisinin dudakları da bu gizle mühürlenmiş. Yalnızca kütüphanecinin bilmenin dışında kitapların labirentinde dolaşmaya hakkı var. Yalnızca o kitapları nerede bulacağını ve onları nereye koyacağını bilir. Onların korunmasından yalnız o sorumludur. Öteki rahipler yazı salonunda çalışırlar ve kitaplıktaki kitapların rehberini bilirler. Ama bir başlıklar listesi çoğu kez oldukça az şey söyler. Yalnızca kütüphaneci ciltlerin bir araya getirilişinden, gizlilik derecesinden, bir kitabın ne tür gizler, gerçekler ya da yalanlar sakladığını anlar. Bir rahip bir kitabı almak isterse, onu nasıl, ne zaman vereceğine ya da verip vermeyeceğine, bazen bana danıştıktan sonra yalnız o karar verir. Çünkü her gerçek her kulağa göre değildir. Tüm yalanlar dindar bir ruh tarafından yalan olarak bilinemezler. Son olarak, rahipler yazı salonunda yalnızca belli ciltleri okumalarını gerektiren belirli bir görevi yerine getirmek için bulunurlar. İster zihnin güçsüzlüğünden, ister kendini beğenmişlikten, ister şeytanın kışkırtmasıyla kapıldıkları her saçma merakın ardına düşmek için değil. Demek kitaplıkta içinde yalanlar olan kitaplar da var. Canavarlar kutsal tasarımın bir parçasını oluşturdukları için vardır. Onların görünümünde Yaratıcının gücü kendini ortaya koyar. Büyük kitapları, Yahudilerin kabalası, puta tapan ozanların masalları, imansızların yalanları da bunun için vardır. Bilgi okur için yalanlara yer veren kitaplarda da kutsal bilginin soluk bir ışığının parlayabileceği, yüzyıllar boyu bu manastırı kurup ayakta tutanların sarsılmaz ve kutsal inancı olmuştur. Bu nedenle kitaplık bu kitapların da kasasıdır. Ama anlıyorsunuz değil mi? İşte bu yüzden de her önüne gelen oraya giremez. Hem sonra diye ekledi başrahip. Bu son savın yetersizliğinden ötürü özür dilemek istercesine. Kitap kolayca incinebilen bir yaratıktır. Zamanın geçişi acı verir ona. Kemirgenlerden, kötü havalardan, beceriksiz ellerden korkar. Yüzyıllar boyunca her önüne gelen el yazmalarımıza canı istediği gibi dokunabilseydi, bugün onların büyük bir çoğunluğu var olmazdı. Böylece kütüphaneci onları yalnız insanlardan değil, doğadan da korur ve yaşamını gerçeğin düşmana olan unutuşun güçlerine karşı yürüttüğü bu savaşa adar. Demek iki kişiden başka hiç kimse Edificium'un en üst katına giremiyor. Başrahip gülümsedi. Hiç kimse girmemelidir. Hiç kimse giremez. Hiç kimse istese bile başaramaz bunu. İçinde barındırdığı gerçek gibi ölçülmez derinlikte, sakladığı yalanlar gibi yanıltıcı olan kitaplık kendi kendini korur. Tinsel bir labirent olduğu kadar dünyasal bir labirenttir o. İçeri girebilirsiniz ama dışarı çıkamazsınız. Bunu söyledikten sonra sizden manastırın kurallarına uymanızı diliyorum. Ama siz, Adelmo'nun kitaplığın pencerelerinden birinden düşmüş olabileceği olasılığını yatsımadınız. Ölümünün öyküsünün başlamış olabileceği yeri görmeden, onun ölümü üstüne nasıl yargı yürütebilirim peki? William birader, dedi başrahip uzlaşıcı bir tonla. Hiç görmeden atın Brunelius'u ve hakkında hemen hemen hiçbir şey bilmeden Adelmo'nun ölümünü betimleyen bir adam, içine girmediği yerler hakkında yargı vermekte güçlük çekmeyecektir. William eğildi. Ciddi olduğunuz zaman bile akıllısınız. Nasıl isterseniz. Eğer akıllıysam, ciddi olmayı bildiğimdendir diye yanıtladı başrahip. Son bir şey daha dedi William. Hubertin nerede? Burada, sizi bekliyor. Onu kilisede bulacaksınız. Ne zaman? Hep oradadır diye gülümsedi başrahip. Biliyorsunuz, çok bilgili olmasına karşın kitaplığı değerlendirecek bir adam değildir o. Yüzyılın bir çekiciliği olarak görür kitaplığı. Vaktinin çoğunu kilisede, düşünerek, dua ederek geçirir. Yaşlandı mı diye sordu William duraksayarak. Onu ne zamandan beri görmüyorsunuz? Yıllardır. Yorgun. Bu dünyanın işlerinden çok uzak. 68 yaşında. Ama inanıyorum ki ruhu hala gençliğindeki gibi. Onu hemen bulayım, teşekkür ederim. Başrahip öğle yemeği için topluluğa katılmak isteyip istemediğini sordu ona. William daha yeni, üstelik fazlasıyla yemek yediğini, hemen Hubertinho'yu görmeyi yeğe tuttuğunu söyledi. Başrahip izin isteyip gitti. Tam hücreden çıkarken avludan yürek paralayan bir çığlık yükseldi. Ona aynı ölçüde keskin çığlıklar izledi. Ne oldu diye sordu William şaşkın. Hiçbir şey diye yanıtladı başrahip gülümseyerek. Bu mevsimde domuzları öldürürler. Domuz çobanlarının işidir bu. Sizin uğraşmanız gereken kan bu kan değil. Dışarı çıktı ve zeki bir adam olarak kazandığı üne yaraşmayan bir davranışta bulundu. Çünkü ertesi sabah... Ama tut kendini geveze dilim. Çünkü sözünü ettiğim gün gece olmadan öyle çok şey oldu ki bunlardan söz etmek iyi olacak.''